Ayrım 30, sayfa 318. 8. Görüşler Dergisi. Basında bu tartışmalar devam ederken yukarıda bahsettiğim gibi Celal Bayar ve Tevfik Rüştü Aras'la çıkarılmasını kararlaştırdığımız derginin hazırlıklarını yapıyordum. Dergiye benim sütun başlığım olan Görüşler adını vermeyi uygun görmüştük. Bu dergi yukarıda da belirttiğim gibi bir cephe dergisi olacaktı. Celal Bayar grubu bu dergiye yazı yazacakları gibi Tevfik Rüştü Aras, Cami Baykut, Türk ve Dünya Adımlar dergisini çıkaran Niyazi Berkes, Behice Boran, Pertev Boratav, Sabahattin Ali ve diğerleri de yazacaklardı. Cami Bey bu dergiyi Halide Hanım ve Adnan Adıvar'dan da yazı almamızı tavsiye etti. Dergide diktatörlüğe karşı, faşizme karşı, demokrasi taraflısı olan herkesten yazı almayı kararlaştırmıştık. Dergi hakkında görüşmek üzere Halide Hanım'dan randevu aldım. Halide Hanım'ı apartmanında ziyaret ettim. Adnan Adıvar hastaydı, yatıyordu. Beni bir odaya aldılar. Halide Hanım ihtiyariyle gittiği menfaasından 1939 senelerinde dönmüştü. Romanlarını yazmaya devam ediyor, politika ile uğraşmıyordu. Adnan Bey de İslam ansiklopedisini çıkarıyordu. Kendilerine memleketin durumunu, baskı sistemine karşı halk arasında, aydınlar arasında keskinleşen muhalefeti anlattım. Celal Bayar ve grubunun meclisteki muhalefeti üzerine konuştuk. Ben bütün muhalefet unsurlarının bir cephede toplanması lüzumundan bahsettim. Dağınık kuvvetlerin ezilmeye mahkum olduğunu söyledim. Bu sebeple Görüşler adında bir dergi çıkarmayı kararlaştırdığımızı, kendilerinin de bu dergiye yazı yazmalarını istedim. Halide Hanım dinledi, gayet kati bir lisanla konuşmaya başladı. Ben de memlekette demokratik bir rejimin kurulmasına taraftarım. Bu diktatörlük sistemi Atatürk'ün kurduğu sistemdir. Biz buna muhalefet ettiğimiz için gadre uğradık ve memleketi terk etmek zorunda kaldık. Dünyanın bugünkü durumunda artık bu sistem yürütülemez. İnönü'nün bu hürriyetleri vereceğine inanmıyorum. O bir politika cambazıdır. Bir gün totaliter sistemin başındadır, ertesi gün demokrasi taraflısı görünür. Bir başka gün durum değişir, faşist metotları kullanır. Daha öbürsü gün sosyalist olur. Bu değişmeler inandığı fikirleri savunmak için değil, iktidar mevkiini elinde tutmak içindir. Fakat Celal Bayar iktidara gelirse onun da bu hürriyetleri vereceğine inanmıyorum. Cevap verdim. Aynı sistemi el ele yan yana yürüten adamların bugün birdenbire demokrat olduklarına, memlekete demokratik bir rejim getireceklerine ben de inanmıyorum. Ancak Celal Bayar grubu bugün tek parti sisteminin yıkılmasını, antidemokratik kanunların değiştirilmesi iddialarıyla yola çıkıyorlar. Hangi istasyona kadar beraber gidebilirsek kârdır. Bu sebeple gerçek demokrasi kurulmasını isteyen kuvvetleri birleştirmeliyiz. Görüşler Dergisi kişisel inançları, ideolojileri ayrı da olsa demokrasi davasında birleşenlerin bir formu olacaktır. Adnan Bey yatağında doğruldu, başını yastıklara dayadı. Bu dergiye kimler yazı yazacak dedi. Tan gazetesi yazarları Cami Baykur, Tevfik Rüştü Aras, Köprülüzade Fuat, Adnan Menderes, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi doçentlerinden Niyazi Berkes, Behice Boran, Pertev Boratav ve diğer sollar. Dediğim gibi bu dergi ileri düşünenlerin bir formu olacaktır. Halide Hanım sözümü kesti. Cami Bey dünyada tanıdığım en namuslu insandır. İnançlarında samimidir. Atatürk'ün diktatörlüğüne karşı geldiği için onu da yerden yere vurdular. Hakiki bir demokrasi taraftarıdır. Tevfik Rüştü Aras'a gelince Sovyet dostluğu inancında samimi olduğunu kabul ediyorum. Fakat Bayar grubuyla birleşmesi sadece kaybettiği mevkiyi geri almak içindir. Behice Boran'la bir toplantıda buluşmuştum. Ufacık tefecik, dağları ben yarattım gibi bir edası var. Bana karşı öyle küstahça konuştu ki bütün toleransıma rağmen kendisini azarlamak lüzumunu duydum. Bütün bunlara rağmen ben Görüşler Dergisi'ne yazı yazarım. Ancak birinci nüsha çıksın, ben ikinci nüshaya yazı veririm. Adnan Bey hemen doğruldu. Halide, Halide ne yapıyorsun? Biz İsmet Paşa'ya nasıl karşı çıkabiliriz? Bizim memlekete gelmemiz için sarf ettiği gayretleri unutuyor musun? Dedi. Halide Hanım yine kati bir dille cevap verdi. Atatürk bize karşı çıktığı, bizi memleketten kaçma zorunda bıraktığı zaman İsmet Paşa'nın Atatürk'ü desteklediğini de unutmuyorum. İnandığım bir davayı savunmak için şahsıma yapılan yardımı da unutabilirim. Bu bizim şahıslarımız meselesi değil, memlekette demokratik bir rejimin kurulması meselesidir. Adnan Bey cevap vermedi. Ben de konuşmaya devam için bir sebep görmedim. Halide Hanım'ın ikinci nüshaya dahi olsa yazı vermesi bizim için bir kazançtı. Sayfa 321. Köprülüzade Fuat'la bir konuşma. Köprülüzade Mehmet Fuat o sıralarda İstanbul'daydı. Kendisini Akbıyık'ta deniz kenarında büyük konağında ziyaret ettim. Oğlu kapıyı açmıştı. Beni babasının çalıştığı kütüphaneye götürdü. Köprülü masanın önünde çalışıyordu. Beni iltifatla karşıladı. Kendisine ziyaretimin sebebini anlattım. Köprülü: Bu derginin çıkmasını hepimiz istiyoruz. Günlük gazeteler binbir kayıtla bağlıdırlar. Kapanmak korkusu içindedirler. Biz fikrimizi serbestçe söyleyeceğimiz bir dergi istiyoruz. Bütün emelimiz memlekette bütün fertlere eşit haklar tanıyan demokratik bir rejim kurmaktır. Halk Partisi devrimci bir parti olarak ortaya çıktı. Önemli işler gördü. Fakat bugün bu devrimci hüviyetini kaybetti. Hatta faşistlerle işbirliği yaparak memleketin kredisini kırdı. Hürriyet, demokrasi namına ne varsa hepsini çiğneyip geçti. Bugün halkımız hürriyete susamış bir durumdadır. Biz bu hürriyetleri, eşitlik haklarını sağlamak için ortaya çıktık. Söz, düşünce, inanç hürriyetlerini kabul edeceğinizi anlıyorum. Eşitlikten ne kastediyorsunuz dedim. Köprülü ayağa kalktı. Odada dolaşarak konuşuyordu. Vatandaşların yalnız kanun karşısında eşit olması yetmez. Bir tarafta büyük servetler yapan, halkı soyan zümreler gelişirken, geniş kitlelerin açlık ve sefalet içinde sürünmesi en büyük eşitsizliktir. Biz bunu önlemeye çalışacağız. İşçilerin serbest sendika kurmasına, teşkilatlanmasına, haklarını savunmasına imkan verecek misiniz? Elbette. Şimdi parti programını hazırlıyorum. Bütün bu istekler programda yer alacaktır. Ben şahsen memleketin sosyalizme gitmesine de taraftarım. Fakat arkadaşlar bu konuda benimle beraber değillerdir. Köprülünün sosyalist eğilimi olduğunu ilk defa işitiyordum. Gülümsedim. Büyük toprak sahibi Adnan Menderes ile liberal ekonomi taraftarı Bayar'la işbirliği yapan eski Turancı Köprülünün sosyalistliğine gülmemek mümkün değildi. Biz görüşleri bir sosyalist dergi olarak çıkarmıyoruz. Bugün memlekette sosyalist bir rejim için şartlar olgunlaşmamıştır. Biz burjuva demokratik devriminin tamamlanması, daha da gelişmesi için savaşıyoruz. Söz, düşünce, teşkilatlanma haklarının güvenlik altına alınmasını istiyoruz. İşçilerin sendikalarını serbest kurabilmesini, köylünün ağların baskısından kurtulmasını, vatandaşların teşkilatlanma hürriyetinin tanınmasını istiyoruz. Kuracağınız parti bu hakları sağlarsa, memlekette gerçek demokrasiye doğru bir adım atmış olacaktır. Sizden bu konuda yazılar istiyoruz. Köprülü: Bunun için hiç merak etmeyiniz. Söylediğim gibi şimdi partinin programını hazırlıyorum. Bu iş biter bitmez size yazı hazırlayacağım dedi. Beni kapıya kadar geçirdi ve sözünü tutacağını vaat etti. Sayfa 323. Devlet politikasında ve basında dönüş. 1 Kasım 1945'te İsmet İnönü meclisin açılması münasebetiyle verdiği nutukta, memleketin hürriyet ve demokrasiye doğru gittiğini, bu yoldaki çalışmalara derhal başlanacağını, icraata geçileceğini, kanunlarda yapılacak değişiklikler üzerinde incelemeler yapacak komisyonlar kurulacağını bildirdikten sonra, Cemiyetler Kanunu'nda, Ceza Kanunu'nda, diğer bazı kanunlarda değiştirilecek yerler her zaman bulunabilir. Bu maddelerin değiştirilmesinde yeni partiler kurulmasına, toplantı ve güvenlik haklarına karşı olan hükümler de değiştirilmelidir dedi. Bu demeç Halk Partisi'nin icraata geçmek üzere olduğunu belirtiyordu. Muhalefete imkan verileceğine bir işaretti. Siyasi çevrelerde bu nutkun Türkiye'nin siyasi hayatında yeni bir devre açtığı inancı vardı. Bundan sonra bütün memleket meselelerinin daha demokrat bir zihniyette ele alınacağı söyleniyordu. Bu sebeple meclisin bu devresi memleket için çok yeni faaliyetlere sahne olacak, muhalefette olan mebuslar ciddi tenkitler yapabilecek deniyordu. Böylece Celal Bayar grubunun mecliste verdikleri dörtlü takrir kabul edilmiş oluyordu. Basında da bir değişiklik başlamıştı. Akşam gazetesinde Necmettin Sadak, demokrat imzasıyla yazdığı yazıda, "Hükümet gazete kapatmamalıdır, bu da ancak kanunda değişiklikle olur" diyordu. Biz bunu istediğimiz zaman bize hain demişlerdi. 9 Kasım 1945'te Görüşler sütununda "Vay hain vay" başlığı altında yazdığım yazıda bu duygumu belirttim. 3 ay evvel bu sözleri yazdığım zaman Akşam gazetesinin baş yazarı ve diğer gazeteler bana "Vay hain vay" diye kızmışlar, anayasaya aykırı kanun olmadığını söylemişlerdi. Oysa şimdi Necmettin Sadak, gazete davaları için hususi mahkeme kurulmasına taraftar değiliz. Böyle bir mahkeme daima sert olur. Matbuat davalarında mahkemeye bir jüri heyeti ilavesi bir fikirdir, diyor. Oysa Necmettin Sadak 3 ay evvelki yazılarında basın suçlarının ne olduğunu sormuş, bunları ne özel mahkemelere ne de jüriye havale etmenin doğru olmadığını, mülki mahkeme ve mevcut kanunların bu işi görmeye kâfi olduğunu söylemişti. Şimdi demokrat imzası altında bazı kanunlarda, mesela cemiyetler kanununda değişiklik lazımdır, diyor. 17 Kasım 1945 tarihli gazeteler şu haberi yayınladılar: anayasaya aykırı kanunlar değiştiriliyor. Proje vekiller heyetine gönderildi. Matbuat kanununun 50. maddesi değiştirilecek. İçtimaiyatı umumiye kanunu, parantez içinde genel toplantı, kaldırılacak. Polis vazife ve selayetleri kanununda değişiklikler yapılacaktır. Bu maddelerin değişmesi şüphesiz ki basın ve toplantı hürriyetlerini güvenlik altına alabilecek hükümlerdi. Fakat biz yıllar boyu bu kanunların değişmesi gerektiğini söylediğimiz için suçlu sayılmıştık. Biz bu değişmeleri göz önünde tutarak bugüne kadar yürütülen kanunlara göre hapsedilen siyasi mahkumların affedilmesi meselesini ortaya attık. Hüseyin Cahit Yalçın 20 Kasım 1945'te Fikri Hürriyet etrafında karışık mütalalar başlığı altında yazdığı yazıda meseleyi şu şekilde ele aldı. Tan gazetesinde gerek Zekeriya Sertel gerek Sabiha Sertel son günlerde çok mühim bir noktaya ısrarla temasta bulundular. Refiklerimizin kurcaladıkları bahis siyasi mahkumların affı meselesidir. Fikir ayrılığından dolayı memlekette bir kimsenin mahkum olduğuna emin değilim. Bayan Sabiha, Kautsky'nin eserlerini tercüme etti. Kendisini ne hapse attılar ne de menfalara sürdüler. Fikir hürriyetlerini müdafaa eden yazılarından dolayı hiçbir takibe uğramadı. Hükümetten başka türlü düşündüklerinden dolayı kimsenin mahkum edildiğini duymadım. O halde mahkum edilmiş olanlar kimlerdir? Bunlar bir kısmı Rusya'dan kaçtıktan sonra memlekete dönen, komünist propagandası yapan kimselerdir ki hareketleri Türk Ceza Kanunu'nun 141 ve 142. maddeleri çerçevesine girmektedir. İşte Sertellerin siyasi af ile hapishaneden çıkarılmalarını istedikleri bunlardır. Tamamıyla ilmi mahiyette olan Kautsky'nin, August Bebel'in eserlerini ve diğerlerini tercüme ettiğim için hapsedilmemiştim. Fakat bu kitapların hepsi polis tarafından toplattırılmıştı. Hükümetten başka türlü düşündüğü için mahkemelere sevk edilen, hapsedilen gazetecileri Hüseyin Cahit bilmiyor muydu? Kendisi yazıları yüzünden İstiklal Mahkemesi'ne gönderilmemiş miydi? Benim faşizme karşı, diktatörlüğe karşı savaştığım için defalarca mahkemelere sürüklendiğimi, 3 defa yazı hürriyetinden yoksun edildiğimi, memlekette gazetelerin devamlı surette kapatılıp açıldığını bilmiyor muydu? Biliyordu, fakat demokratik hakları vermeye bir türlü yanaşmadıkları için bir siyasi af isteği onları çileden çıkarıyordu. Bu maddelere dayanarak 28 yıl hapse mahkum edilen Nazım Hikmet ne hükümeti devirmeye teşebbüs etmiş ne de gizli propaganda yapmıştı. Kitapçılarda satılan eserlerini bir iki gence verdiği için 13 yıl hapishanelerde yatırılmıştı. Bütün insanlığa mal olan bu büyük şairin bir Dreyfus gibi suçsuz olarak 13 yıl yatırılması olayını tarih ve insanlık asla affetmeyecektir. Yüzlerinde bu karayı taşıyanlar bizim siyasi mahkumların affını istememizden bunun için korkuyorlardı. Bu yazılardan sonra Başbakanlığın Basın Genel Müdürlüğü'nün emriyle Tan ve Vatan gazetelerinin sattırılmaması için bayilere emirler verildi. Bayilerden aldığımız mektuplar bunu doğruluyordu. Bayiler, biz ne pahasına olursa olsun Tan'ı satmaya devam edeceğiz, diyorlardı. Sayfa 326. Görüşler Dergisi ve Yeni Dünya Gazetesi. Görüşler Dergisi'nin birinci sayısı hazırlanmıştı. Aynı zamanda Cami Baykut, Sabahattin Ali, Sosyalist Partisi'ni kuranlardan Esat Adil, Müstecaplıoğlu da Yeni Dünya adında günlük bir gazete çıkarmaya hazırlanıyorlardı. Adnan Menderes ve Fuat Köprülü'den bizim dergiye yazı gelmemişti. Tevfik Rüşdi'ye yazdığım bir mektupla yazıları istedim. Ve derginin kapağında Celal Bayar, Menderes, Köprülü ve Tevfik Rüşdi'nin yazı heyetimiz arasında olduğunu ilan etmemize müsaadeleri olup olmadığını sordum. Tevfik Rüşdi'den aldığım cevapta derginin kapağında bunları ilan edebileceğimizi, yazıların da gönderileceğini bildiriyordu. Onların göndereceği yazıların birinci nüshaya yetiştirilmesi artık mümkün değildi. Ben dergiyi makineye verdikten sonra Ankara'ya gitmeyi, bu yazı işini güvenlik altına almayı düşündüm. Geleceğimi telefonla Tevfik Rüşdi arasa bildirdim. Beni gelip istasyondan karşılayacağını söyledi. 28 Kasım'da sabah treniyle hareket ettim. Tren 3 saat gecikerek Ankara'ya vardı. Trenden indiğim zaman Tevfik Rüşdi Aras yoktu. Beni gönderdiği bir genç karşıladı. Tevfik Rüşdi'nin muayyen saatte istasyona geldiğini fakat trenin 3 saat sonra geleceğini haber alınca döndüğünü bildirdi. Gençle beraber Adnan Menderes'in evine gittik. Yemek salonunda uzun bir sofra kurulmuştu. Ben yetişemediğim için onlar yemeklerini yemişlerdi. Celal Bayar, Menderes, Köprülü, Aras misafir salonunda yuvarlak bir masanın etrafında çalışıyorlardı. Masanın üstü evrakla doluydu. Zannederim parti programı üzerinde çalışıyorlardı. Ben yemeğimi yedikten sonra yanlarına gittim. Derginin ilk nüshasının ne şekilde hazırlandığı hakkında kendilerine bilgi verdim. Yazı göndermedikleri için şikayet ettim. Adnan Menderes, görüyorsunuz dedi. Çok meşgulüz. Fakat ikinci nüshaya mutlaka yazı göndereceğiz. Tanda yaptığınız Hürriyet ve Demokrasi Savaşı'nı ilgiyle izliyoruz. Yüzyıldan beri gerçekleşmeyen demokrasiyi memlekette kurmak zorundayız. Bugünkü devirde bu eski kalıplarla yürünemez. Artık İnönü de bu lüzumu anlamıştır. Biz Halk Partisi dışında muhalefete devam edecek, partimiz kurulduktan sonra seçimlere katılacağız. Birinci seçimlerde başarı sağlamasak bile, ikinci seçimlerde çoğunluğu mutlaka kazanacağız dedi. Biz konuşmalara devam ederken kapı açıldı. Bayar muhalefet grubunun dördüncü üyesi milletvekili Refik Koraltan içeri girdi. O günkü parti grup toplantısında Koraltan'ın Vatan Gazetesi'nde 2 Ekim 1945'te yazdığı yazı yüzünden muhakemesi görülecekti. Bayar ve Menderes onun dönüşünü merakla bekliyorlardı. Refik Koraltan heyecan içindeydi. Parti Genel Kurulu'nun Kütahya mebusu Recep Peker'in başkanlığında toplandığını, Vatan Gazetesi'nde yayınladığı yazının parti nizamnamesi hükümlerine aykırı görüldüğünü, bu sebeple 280 oyla partiden çıkarılmasına karar verildiğini bildirdi. Artık serbestim diyordu. Partiden çıkarıldığına pek memnundu. Benim konuşacaklarım bitmişti. Kendilerine veda ettim. Tevfik Rüşdi Aras beni kapıya kadar geçirdi. Mücadeleye devam ediniz dedi. Sovyet dostluğu hakkındaki yazıları ihmal etmeyiniz. Dergi işlerini görüşmek üzere Akba Kütüphanesi'ne gittim. Kitapçı dükkanının camları yeni çıkacak olan Görüşler dergisinin ve Yeni Dünya gazetesinin ilanlarıyla doluydu. İçeri girdiğim zaman Sabahattin Ali başını iki ellerinin arasına almış, hiddetle bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, yüksek sesle konuşuyordu. Hayrola Sabahattin, kime kızdın dedim. Şu başıma gelene bak dedi. Eliyle Yeni Dünya afişini gösterdi. İlanlarda gördüğün dünya resminin etrafına bütün dünya milletlerinin bayraklarını dizmiştik. Ben Türk bayrağını başa koydurtmuştum. Müttefik ve dost devletlerin bayrakları sonra geliyordu. Ben buradayken bayrakların yerlerini değiştirmişler. Başa Sovyet bayrağını koymuşlar. Bu bir sabotajdır. Bu bir hiyanettir. Bu bir alçaklıktır. Sabahattin yüzü kıpkırmızı, ellerini ayaklarını oynatıyor, küfredip duruyordu. Bunu kim yapabilir Sabahattin? Esat Adil iş başında değil miydi? Bunu Esat Adil yapmaz. Mutlaka içimizde bir provokatör vardır. Fakat şimdi ben ne yapabilirim? Ben ne yapabilirim diye dövünüyordu. Şüphesiz bu bayrak hadisesi yeni dünyayı vurmak için düşmanlar tarafından tertip edilmişti. Aynı günde dergiye yazılacak yazılar hakkında konuşmak üzere Behice Bora'nın evinde toplandık. Ben gittiğim zaman Sabahattin Ali, Niyazi Berkes, Pertev Boratav, Muvaffak Şeref, Adnan Cemgil ve diğer arkadaşlar oradaydılar. Sabahattin yerinde duramıyor, oturuyor, kalkıyor, hiddetle bayrak hadisesini anlatıyordu. Behice ikide bir kendisine azarlıyordu. Sus Sabahattin, bağırma, komşular duyacak. Komşulardan bana ne? Bunu dünya duyacak. Bu bir tertiptir. Çok kuvvetli bir düşmanla karşı karşıyayız diyordu. O kuvvetli düşman daha bu dergi ve gazete çıkmazdan önce daha nice tedbirler hazırlıyormuş meğer. Biz o dakikalarda bunun hiç farkında değildik.